Ayrım 19, Pusu, Jack Higgins, sayfa 277. Oyunun Sonu, 14. Bölüm. Kurbski uzunca bir süre nereye gittiğini hiç bilmeden sokaklarda dolaştı. Ara sıra kodeksi çaldı, kontrol ettiğinde Katya'nın aradığını gördü. Diyecek hiçbir şey bulamadığından telefonu da açmadı. Darkman ve Cable rıhtımı yakınlarındaki karmaşık yan sokaklarda en sonunda kayboldu. Köşede küçük bir kafe buldu, oturup bir tane hamburger yiyip bir de çay içerken düşündü. Barın arkasında bir televizyon vardı. Haber bültenleri başlamıştı, günün haberleri gösteriliyordu. Muhabir konuşurken dört büyüklerin eski görüntüleri ekrana geldi. Sonra Garden of Eden ve hazırlıklar gösterildi. Sanki çalışanlara işi daha da zorlaştırmak istercesine yine yağmur yağıyordu. Sonra takım elbiseli adamların Thames'te Mart havasının kötü olabileceğini tahmin etmiş olacakları aklına geldi. Ford'a döndü, direksiyonun arkasına geçti. Kodeksi titrediğinde yine Katya arıyordu. Bu sefer onunla konuşmaya karar verdi. "Neredesin?" diye sordu Katya. "Fark eder mi? Arka sokaklarda, nehirde. Svetlana nasıl?"
"Çok üzgün elbette. Holland Park'a gidip Ferguson ve diğerleriyle görüştüm. Seni anlıyorlar. Alex, gerçekten anlıyorlar. Şimdi her şeyi bildikleri için anlıyorlar. Ferguson senin de gelmeni istiyor."
"Gerçekten mi?"
"Kesinlikle. Seninle görüşebilirsem bunu da iletmemi istedi. Ama bir şey daha var."
"Nedir?"
"Lushkov'la hoparlörden konuşurken hepimizi bilgisayar odasında topladı. Sana yaptıkları şantajdan, sahte DVD ve dosyaya, Blake Johnson'ın kaçırılma vakasına kadar bu işlerin neresinde olduğunu bildiğini söyledi."
"O ne cevap verdi?"
"Söyleyebileceği fazla bir şey yoktu. Ferguson'un toplu olarak sınır dışı etme tehdidinden bahsetti." Kurbski tüm bunları oldukça eğlenceli buluyordu.
Elçiliği büyük bir personel fazlasından kurtaracağı kesin. Ticari ateşe, ekonomik ateşe, hatta sanat ateşesi olarak boy gösteren bir sürü GRU görevlisi var. Tekrar Moskova'ya yollanmak bu pisliklere ağır bir darbe olur.
"Her neyse, iyi düşünmelisin Alex. Bugün hepsi Thames'teki konferansla uğraşmakla meşgul."
"Evet, kafenin televizyonunda onunla ilgili bir şeyler gördüm."
"Lütfen Alex, sana yalvarıyorum. Benim için olmasa bile Svetlana için."
Çok duygulanmıştı. "Bana biraz zaman ver. Nasıl hissettiğime bir bakayım. Belki bu gece Chamber Court'a geri dönerim."
"Kolun iyi mi?"
"Elbette iyi. Hiteş harika bir iş çıkardı. Ben iyiyim, merak etme."
Aslında doğru değildi. Çünkü bir süredir kolu fena ağrıyordu. Hiteş'in verdiği ağrı kesici şişesini buldu. Üzerinde iki tane alınması tavsiye ediliyordu. O da dört tane aldı ve uzaklaştı. Charles Ferguson'un saldırısı Lushkov'un hırslanmasına neden olmuştu. Vodka'yı çıkardı, büyük bir yudum aldı, durdurulamaz bir öfkeyle odanın içerisinde volta atmaya başladı.
"Bu Ferguson denen pislik beni nasıl böyle tehdit edebilir?"
"Onun bölgesinde olduğumuzu hatırlatırım albay. Sizi yapmakla tehdit ettiği şeyi yapmaya hakkı var."
"Bizim de karşılık vermeye hakkımız var. Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliğinden insanları atabiliriz."
Bunin hemen avukat kişiliğine büründü. "Ama Başbakan Putin ya da Devlet Başkanı Medvedev bundan hoşlanmayabilir."
"Umurumda değil," diye öfkelendi Lushkov.
"Ancak işlerinden biri ya da her ikisi de bu konuda başınıza buyruk davrandığınız kararına varırlarsa yazık olur. 13 yıl sonra Londra'nın güzelliklerinden mahrum kalmanız ise çok yazık olur." Bu düşünce yeterliydi ve Lushkov'un aklını başına getirmeye yetmişti.
"Evet, Ferguson peşime düşecektir. Mantıklı."
İç geçirdi.
"Belki de operasyonu iptal etmeliyiz."
"Ali Selim'in bu kararı nasıl karşılayacağını merak ediyorum," dedi Bunin. "Yarım milyon yok olup gidecek."
"Anlayışla karşılayacaktır. Daha önce de beraber çalıştık. Sonra da çalışırız."
Lushkov mutlu değildi ve her halinden belli oluyordu.
"Telefon görüşmesi yaparsam kötüye yol açacaktır. Dengesiz bir adam olduğunu sen de fark etmişsindir."
Masasının arkasındaki duvar kasasına döndü. Açtı, para balyalarını çıkardı. Alt raflardan birinden kanvas bir çanta çıkartıp içine balyalar halinde paralar koydu. Masanın diğer ucuna doğru itti.
"Ona bunu ver, 50.000 sterlin var. Zamanını harcadığımız için verir, saygılarımı iletirsin."
"Yapmadığı bir şey için 50.000 sterlin mi?"
İnan bana, bu adamla başa çıkabilmenin en güvenli yolu bu. Şimdi götür ona.
Kaşlarını çattı.
Emrime karşı mı geliyorsun binbaşı?
Elbette hayır.
O zaman ne kadar erken gidersen o kadar erken dönersin.
Tabii dönersem. Bunun çantayı aldı ve çıktı.
Hemen çıktı ve yarım saat sonra India rıhtımına varmıştı. Yuri Bunin cesur bir adamdı. Zaten olmasaydı Afganistan ve Çeçenistan'da kurtulamazdı. Ama bu kez çok dengesiz bir adam söz konusuydu. Yağmurluğunun cebinde göğüs göğüse mücadele etmek zorunda kalırsa çok işine yaramayacağını tahmin ettiği bir Stachkin vardı. O yüzden tek yapabileceği şansına güvenmekti. Güverteye inen yolun kapılarını açtı ve seslendi.
Ali Selim, ben Bunin. Albay Lushkov seni görmem için beni gönderdi. Sana bir mesajı var. O zaman aşağı gel de mesajını ilet.
Masanın solunda oturuyordu. Sağ elinde beretle vardı. Hemen yanında ise ön sayfasında Garden of Eden'ın bir resmi olan Standard'ın eski bir sayısı vardı. Kafasını kaldırıp baktı.
Sadece neler olup bittiğini takip edebilmek için çalışıyorum. Biraz önce de televizyonda izledim.
Kaşlarını çattı, sonra sakince
''Bir şeyler oluyor değil mi?'' dedi.
Budin espri yapmaya çalıştı. ''Ne derler bilirsin, elçiye zeval olmaz, iptal etmek istiyor.'' Ali Selim Konya kaldı.
''Sebebi var mı?''
''Moskova'nın hoşuna gitmeyeceğini düşünüyor. Uluslararası platformda çok fazla sorun çıkarır.''
''Neden kendisi gelmedi?''
''Çünkü senden korkuyor.''
''Sen ise korkmuyorsun.''
Ben Rus ordusundayken haklarında bir şeyler öğrenecek kadar uzun bir süre Afganlarla savaştım. Beni sen davet ettin, senin evinde misafirim. Parayı masanın üzerine koydu. Zahmet ettiğin için sana hediye gönderdi.
Ne kadar?
50.000 sterlin.
Ali Selim kahkaha attı. Önceden olsa kabul edebilirdim ama şimdi 50.000'lik hiçbir şey ifade etmiyor. Hatta 500.000'ın bile canı cehenneme.
Neden peki? Bunun banklardan birine oturdu.
Neden böyle su gibi konyak içtiğimi bilmek ister misin? Canım yanıyor. 4 hafta önce başladı. Sonra da biraz konyak içince acılarımın bir anlık da olsa kaybolduğunu fark ettim.
Kısa bir an dedi Bunin.
Kesinlikle. Sonra doktora göründüm. Testler yaptırdım. 1 saat önce de beni aradı. Yanına gitmemi ve yüz yüze konuşmamız gerektiğini söyledi. Ben de artık koca adam olduğumu, sorun neyse saklamasına gerek olmadığını söyledim.
Sonra?
Karaciğerimde ve bağırsaklarımda kanser varmış, her yere yayılmış. Ameliyat için hiç şansım yok ve kemoterapi için de çok geç.
Ne kadar zamanım kalmış?
En fazla 3 ay. Güldü ve biraz daha konyak aldı. Bundan hoşlanmıyorum Bunin, daha fazla işkence gibi geliyor.
O zaman neden hoşlanıyorsun?
Ali güldü. Zafer alevini görmek gibi. Ya da Semtex mi demeliydim? Şimdi sence Lushkov ne hisseder? Torpedo Run gibi eski siyah beyaz savaş filmlerindeki de benzer bir şey olacak.
Gülümsemesi delirmiş gibiydi. Ama bunu özellikle yaptığı belliydi. Lushkov'un onaylayacağını hiç sanmıyorum dedi Bunin.
Çok yazık. Hem bedavaya yaptırmış olacak hem de ona ithaf edeceğim.
Ayağa kalktı, barın arkasına geçip dolabı açtı.
Bayraklarımı burada saklıyorum.
Biraz karıştırıp kırmızı bayrağı çıkardı.
Orak çekiç, Tanrı Ana Rusya'yı korusun, ne düşünüyorsun?
Lushkov'un bu fikre sinirlenip İngiliz güvenlik servisine ya da Scotland Yard'a niyetini söyleyebileceğini düşünüyorum.
Ben hiç de öyle düşünmüyorum. Yıllardır onun için birçok operasyon yaptım. Sadece birinden bahsetmem yetecektir. Sen burada yokken 4 yıl kadar önce Liverpool alışveriş merkezi bombası, suç El-Kaide'ye atılmıştı. 12 ölü 21 yaralı. Ben yaptım. Lushkov'un modern kapitalizmi yıkma kampanyasının bir parçasıydı. 10 yıl önce Troubles zamanında Belfast'ta 5 farklı bombalama vakası, yine onun batı dünyasında karmaşa yaratma takıntısının bir parçasıydı. Bunların hepsini kanıtlayabilirim. 2 yıl önce Clapham'da 10 katlı apartmanının terasından atlayıp intihar eden Rus gazeteci Dolishny var ya, onu da düşmemişti, itilmişti.
Sen mi ittin?
Başka kim olabilir ki? O vakada da olayı ayarlarken yaptığımız konuşmaların ses kaydı var.
Yani diğerleri sadece senin sözlerinden ibaret. Seni o ses kaydını vermeye ikna etmesi için ne yapması gerekiyor?
Bunu... Buraya gelir, karşıma geçer, beni İngiliz yetkililere ihbar etmez, kayda alır. Ben de Garden of Eden'ı patlatmaya giderim. Herhangi birinin beni durdurması için artık çok geç.
Gülüşü gözü dönmüş bir akıl hastası gibiydi. Sesli bir kahkaha attı ve saatine baktı.
İstediğin kadar zamanım var, git de onunla konuş.
Bunin başıyla onayladı. İstediğini yapacağım. Güverteye açılan yola geldiğinde Ali,
''Bonin, şunu sakın unutma, umurumda değil.'' dedi. ''Ben öleceğim ve bugün olmasa da yakında olacak. O yüzden bana yapabileceği hiçbir şey yok, anladın mı?''
Bonin elinden geldiğince hızlı bir şekilde elçiliğe döndü. Her şey kontrolden çıkmıştı ama hala aldığı askeri terbiye ve ülkesine olan bağlılığı, mümkün olan her şekilde Lushkov'u korumak ve desteklemesini emrediyordu. O anda aklına patronu Heinrich Himmler olan genç bir SS subayının da dayanağının bu olabileceği geldi. Lushkov'u odasında buldu.
Yuri dedi patronu, sorunu hallettin mi?
Gittim ama.
Bunin ona orada konuşulan her şeyi anlattı. Lushkov yıkılmıştı.
Ama bu korkunç.
Ne yapabilirim?
Ferguson veya istihbaratta çalışan herhangi birini uyaramayacağın kesin. Çünkü eğer Ali Selim'i yakalarlarsa bu senin sonun olur. Sadece o band kaydı bile seni mahveder. Diğer olaylardaki itiraflarından bahsetmeye bile gerek yok.
Adam deli dedi Lushkov.
Hayır, adam ölüyor ve hiçbir şey umurunda değil. Şimdi Garden of Eden için ne yapacaksın? Yetkilileri aramayı düşünüyor musun?
Lushkov, tekne umurumda bile değil. Benim derdim Ali Selim. Onu öldürmeliydin dedi.
Dürüst olmak gerekirse ne kadar dengesiz bir durumda olduğu düşünülürse herifin mekanından tek parça çıkabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. O zaman geri dönmelisin.
Sonra da lütfen kaydı alabilir miyim deyip adamı vuracak mıyım? Bu çok saçma albay. Kaydı istiyorsan onunla yüz yüze konuşmalısın.
Lushkov çok çaresiz görünüyordu.
Tamam ama sen de benimle gelmelisin. Onu vurmak için bir fırsat bulmalısın.
Elleri titreyerek vodka aldı ve bir yudumda içti. Derin bir nefes aldı.
Sana emrediyorum Bunin.
Yuri Bunin için bir karar anıydı, bir tezahür. Çok yorulmuştu. Tüm bu olaylar onu bezdirmişti. Boris Lushkov ve Putin gibi adamlardan, GRU'dan, Moskova'ya dönüp Alexander Kurski'ye yaptıkları gibi pislikler yapabilecek bir sisteme hizmet etmek gibi onursuzca bir düşünceden bıkmıştı. Bu adam da o sistemin bir parçasıydı. Başkalarının hayatı onun için önemsizdi. Sadece kendi çıkarını düşünenlerdendi. Saatine bakıp,
''Pekala albay, dediklerini yapacağım. Ama daha önce yapmam gerekenler var. 20 dakika sonra çıkarız.'' dedi.
Hemen odasına geçti, kapıyı kilitledi, banyoya girip cep telefonundan Kurbski'yi aradı.
''Lütfen, lütfen aç telefonu Alex. Eğer cennette bir tanrı varsa lütfen açsın telefonu.''
Wapping'de Thames'e bakan çürümekteki bir deponun yanındaki Ford'da oturan Kurbski telefonun titreşimini duydu ve telefonu açtı.
''Sen misin Yuri, ne oldu?''
Bunin ona olanları anlattı. Konuşması bittiğinde Kurbski,
''Çok bela bir iş Yuri.'' dedi. ''İndiya rıhtımı, nerede olduğunu bulacağım. Sen ve o pislik Lushkov birlikte yola çıkın, buluşuruz.''
''Ferguson'a ya da herhangi birine söyleyecek miyiz?''
''Şu an tekneyle uğraşıyorlar. Bu sırada bu Ali Selim sizi İndiya rıhtımında oturmuş bekliyor olacak. Oradan ayrılmamasını sağlamalıyız.''
Kadogan rıhtımında bir kargaşa vardı. Trafik yoğunlaşmış ve konuklar gelmeye başlamıştı. Times'tan geçen kötü Mart havası da görüş mesafesini gittikçe düşürüyordu. Ferguson başka bir yerlerde Downing Square'da dört büyükler müzakere halindeyken başbakanla ilgileniyordu. Dylan ve Monica çoktan Garden of Eden'a geçmişlerdi. Harry Salter ise yönetim ve tayfayla ilgileniyordu. Dylan, Monica'yı aşağı fuayede bırakıp Billy ile birlikte botu baştan uca, güverte güverte sıkı bir güvenlikle gezdi. Beraberlerinde doğrudan başkan yardımcısından sorumlu olan Albay John Henry'nin yönetimindeki gizli servis de bulunuyordu. Üçü en sonunda köprüde bugün için özel olarak giydiği belli olan üniformasıyla Kaptan Arthur Henderson'la karşılaştılar. Billy'e döndü.
''Her şey istediğiniz gibi mi Bay Solder?''
''Kesinlikle öyle.'' dedi Billy. ''Düzenli bir gemi Kaptan Henderson. Amcam çok memnun kalacak.''
''Sizce beyler?'' Henderson, Dylan ve Henry'e döndü.
''Her şey çok sıkı kontrol edilmiş.'' dedi Henry. ''Tek kaygım hava.''
''Mart'ı bilirsiniz albay ve Times'da yağmur yağdığında gerçekten yağar. İnanın bana, Tahmin ediyorum ki gittikçe de kötüleşecek. Yağmur zaten sağanak halinde yağıyordu. Sonra da rüzgar öyle şiddetlendi ki nehrin diğer tarafı gri bir bulutun arkasına saklanıp görüş mesafesini iyice düşürdü. Billy güvertelere baktı. Siz elinizde olan tüm tenteleri çıkarmışsınız. İçerisi çok kalabalık olduğunda bunların altında durup içkilerini yudumlayabilirler. Aşağıda rıhtımın kenarında limuzinler konukları getiriyordu. Her yerde şemsiyeler vardı. İnsanlar rıhtıma doğru geldikçe yağmurdan kaçmak için acele ediyordu. Islak havada basın mensuplarının kameralarından çıkan ışıklar parlıyordu.
''Benim çocukların neler yaptığına bir bakmam lazım.'' dedi Albay Henry ve gitti.
''Büyük bir gün kaptan.'' dedi Billy. ''Amcam bugünü çok önemsiyor.''
''Hepimiz önemsiyoruz Bay Salter.'' Billy önden gitti, arkasından Dylan geldi. Güverte fuayesi ve barın olduğu yere geldiler. Müzik çalıyordu, köşeye kurulmuş bir platformun üzerinde caz grubu vardı. Erken gelenlere şampanya ikram eden yeterli sayıda beyaz ceketli garson dolanıyordu. Monica yanlarına geldi.
''Her şey yolunda mı?''
''Davul kadar sağlam.'' Dylan yanlarından geçen garsonun tepsisinden iki kadeh şampanya aldı ve birini Monica'ya verdi.
''Sorunsuz bir seyahate.''
''Gazze'de her şeyin daha iyi olmasını sağlayacak dört büyüklere.'' dedi Monica.
''Öyle düşünmek hoş oluyor.''
Dylan diplomatik şekilde gülümsedi. ''Ne olursa olsun bize.'' Harry yanlarına geldiğinde çok sinirliydi. ''Şu havaya bak, biz bu insanları nereye sığdıracağız?''
''Merak etme, bu yüzden güverte tentelerimiz var.'' dedi Billy. ''Dışarıda da durabilirler.''
Harry bir kadeh şampanya aldı. En kötü ihtimalle öyle olacak, düşünceli görünüyordu.
Merak ediyordum da dedi, sizce bugün anısına bir plaket yaptırmalı mıyım?
Dylan kahkaha attı, Monica uzanıp Harry'i alnından öptü. Daha önce de dediğim gibi, sen bir tanesin. Chamber Court'ta Katya ve Svetlana serada oturmuş Alex'e ne olabileceğini konuşuyorlardı.
Sence bu gece gerçekten buraya döner mi?
Çaresizce öyle olmasını umut ediyorum.
Belki onun için yeni bir başlangıç olur.
Svetlana başıyla onayladı.
Ya da bir başka yeni başlangıç mı demeliyim? Hayatını, çocukluğunu düşünürsen, burada Belsize Park'ta Ben ve Kelly ile geçirdiği zamanlar onun için özel bir tecrübe. Hayatını mahveden komünist rejimden bir kurtuluş olmuştur.
Katya içini çekti. Hepsi babasının alçaklığı yüzünden yok olup gitti. ''Hayır tatlım, böyle açıklamak fazla basit olur. Evet, ağabeyim siyasi inançları yüzünden bozulmuştu. KGB'deki statüsü onun için çocuklarından daha değerliydi. Ama bu acı verici olaylardaki her şey Tanya'nın tutumları yüzünden oldu. Babasının hep hoş gördüğü asi bir çocuktu ve öğrencilik hayatı boyunca da asileşti. Sonuçlarını da biliyoruz.'' O 92 öğrencinin ayaklanmasına karışmasaydı, evinde kalsaydı, Alexander hayatına burada devam edecek, asla orduya girmeyecek, Afganistan ve Çeçenistan'daki o korkunç tecrübeleri hiç yaşamayacaktı.
Evet, bunu anlayabiliyorum.
Ama bu kadarı yeterli bence. Hadi televizyonu açalım, bakalım dört büyükler neler yapmış.
Kurbski India rıhtımını kolay buldu. Wapping'den aşağıya doğru 20 dakika mesafede terk edilmiş tersane bölgesindeydi. Havzanın hemen kenarında fren yaptı, ortalığı hemen kolaçan etti. Duba, botlar ve kemerli yolun içinde demirlenmiş running dog. Paltosunun sağ cebinde bir Walter vardı. Çabuk hareketlerle çantasındaki gizli bölmeyi açtı ve 25'lik Colt'u çıkardı. Bilek kılıfı takamamıştı. Fransız paraşütçü botları çok yüksekti ve zaten sağ botunda sustalı bıçağı vardı. Koltu beline, kemerine yerleştirdi ve arabadan indi. Bir motor sesi vardı ve Running Dog kemerli yolda ters döndürülmüştü. Dümende bir adam duruyordu, gülümsedi.
''Merhaba, sizin için ne yapabilirim?''
Bu Ali Selim olmalıydı. Kurbski Bunin turuncu bottan ve garip adından bahsettiği için biliyordu.
''Sanırım kayboldum, burası labirent gibi.''
Running Dog'u Duba'nın yanına çekti. Ali Selim motoru durdurup direğe bir halat attı. Duba'nın arka güvertesine doğru adım atıp oradan da iskeleye atladı.
''Nereyi arıyordunuz?''
Wapping ana caddesi demekten başka aklına bir şey gelmedi. Ali bir paket sigara çıkarttı ve birini yaktı.
''Daha fazla kaybolmuş olamazdın adamım.''
İleriye doğru hızla iki adım attı ve Kurbski'yi iskeleden suya itti.
Kurbski yarım metre kadar derine gitti. Sakat ve kızarmış sol koluyla mücadele ederek sadece sağ koluyla kendini çekip su yüzeyine çıkmayı başardı. Yüzeye çıktığında Ali Selim'i ayakları üzerinde çömelmiş, Beretta'yı doğrudan kendisine yöneltmiş buldu.
''Ya dediklerimi yaparsın ya da lanet kafanı uçururum, anladın mı?''
Kurbski öksürerek başıyla onayladı.
''Evet, şu basamakları çık ve yanıma gel.''
Merdiven eski ve çürümüştü, iskeleden de 1 metre kadar uzaktaydı.
''Yapamam.'' dedi Kurbski, ''sol kolum sakat.''
''Pekala, sen ciddi birine benziyorsun, sana inanacağım.''
Ali ona bir halat attı.
''Beline sar, ben seni çekerim.''
Ali ne kadar güçlü olduğunu göstererek onu çekti. Kurbski karaya çıktığında dizlerinin üzerine çökerek su tükürdü. Ali onu ayağa kaldırıp hemen üstüne aradığından Walter'ı buldu.
''Zevkini beğendim dostum ama senin gibi adamlar mutlaka işini sağlam alır. Bilek kılıfı olabilir mi acaba?''
Eğilip eliyle yokladı.
''Hayır mı? Bir de arkandaki bel kemerine bakalım.''
25'lik koltu buldu.
''Severim, özellikle de oyuk uçlu mermileri olanları. Ben bulurum dostum.''
''Anlamak zor değil.'' dedi Kurbski gömleğinin cebinde Ali'nin görmediği cep telefonlarını düşünerek.
''Kolun mu dağıldı? Paltonu çıkar da kanıtla o zaman.'' dedi Ali.
Kurbski sıkıca bandaj yapılmış, gömlek kolu kesilmiş, sol kolunu göstererek dikkatlice çıkardı. Ali başıyla onayladı.
''Ne demek istediğini anladım. Sorun neydi?''
''Yeterince hızlı davranamadım. Bıçak geldi.''
''Senin hakkında yanılmadığımı biliyordum. Bir profesyoneli ilk bakışta tanırsın. En azından ben tanırım. Senin gibi bir adam buraya ancak iş için gelir.''
Omuzlarını silkti.
''Galiba seni kalıcı olarak o suya sokmalıyım.''
Beretta'yı kaldırdı ve durdu. Çünkü Kurski'nin yün şapkası suda düşmüştü.
''Kafanda bir tuhaflık var. Budist keşişlere benziyorsun. Zen'le falan mı ilgileniyorsun?''
Kurbski o an için de olsa hayatını kurtardı.
''Hayır, ölüm işiyle ilgileniyorum. Kemoterapi.'' ''Kanser misin?''
''Akciğer.''
Orada delicesine yağan yağmurun altında, Thames'te nehrin karşı tarafını göremeyecek kadar görüş mesafesi düşmüşken, bu deli adamla karşı karşıya durmuş, sert soğuk yüzünden titremeye başlamıştı. Ve hayatının bir ipin ucunda sallandığını biliyordu.
''Akciğer kanseri mi?'' dedi Ali Selim. ''Çok fena. Ben de kanserim.''
Kurbski'ye bakıp durakladı.
''Ah canı cehenneme. Hadi aşağı inip sana giyecek sıcak bir şeyler bulalım. Seni vuracaksan bile en azından biraz rahat et, değil mi? Değil mi?''
Sonra gülmeye başladı. Gerçekten doğru olduğunu düşündü Kurbski. Bu adam zır deliydi. Aşağıya inerken yavaş davrandı. Sağ eliyle bandajı sıkıca tutuyordu. Hala paraşütçü botlarında sustalı bıçağı ve gömlek ceplerinde 2 telefonu vardı. Bunlardan herhangi birini kullanmaya kalkışmak oracıkta ölmesine neden olurdu. Hayatında hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştı. Ali Selim çok yakınından onu takip etti. Onu masanın sonuna oturttu, barın arkasına gidip bir havlu buldu ve Kurbski'ye fırlattı.
''Hadi biraz kurulan.''
Kurbski kurulandı.
''Canım acıdığında Konya'nın işe yaradığını fark ettim. Sen ne yapıyorsun?''
''Vodka.''
''Sen de bir başka Ruskisin. İşin içinde pislik Lushkov'un da olduğunu tahmin etmeliydim.''
Masanın üzerine 1 şişe vodka ve 3 bardak koydu.
''Kendin al.''
''3 bardak.'' dedi Kurbski.
''Misafir bekliyoruz değil mi? Hadi ama beni kandıracağını mı sandın?''
Kurbski 1 bardak vodka içip tekrar aldı. ''Sen orada da mıydın?''
''Evet, Afganistan'da ve Çeçenistan'da. Ben yarı Afgan, yarı Londralıyım. Ne karışım ama, değil mi?''
''Öyle galiba.''
Ali Selim gözlerini Kurbski'den bir an bile ayırmadan barın yanında uzun bir dolap açıp karıştırdı. Geniş kollu, lacivert keten bir gömlek çıkardı.
''Kendin giy.''
''Kurbski, teşekkür ederim, giyerim.'' dedi.
Gömleği giydi ve 1 kadeh daha vodka alıp içti. İçi yandı ve o anda elinden hiçbir şey gelmediğini fark etti. Ali Selim, Lushkov'un yanındaki binbaşı bu ne, senin arkadaşın mı?
Öyle de denebilir.
Ben de öyle düşünmüştüm. Ama bence Lushkov'u sevmiyor.
Kadehine biraz daha konyak koydu. Geliyorlar değil mi? Kurbski'nin inkar etmesi saçma olurdu.
Evet, genel fikir buydu. Lushkov geliyor. Gelecek tabii. Çünkü benden bir şey istiyor. Çok önemli bir şey.
Ben de öyle düşünmüştüm.
Ali başıyla onayladı.
''Sen ilgimi çektin. Nasıl işin içine girdiğini kestiremedim.''
''Sadece bir arkadaşıma yardım ediyorum.''
''Bonin. Lushkov gibi bir pislikle nasıl çalışıyorsunuz anlayamıyorum.
Dışarıdan bir araba sesi geldi.
İşte geldiler.
Kurbski'nin bardağına vodka, kendisininkine de konyak koydu.
Sana içiyorum dostum.
Konyağı tepesine dikti.
En nihayetinde tüm yollar cehenneme çıkıyor.
Haklı olabilirsin. Kurbski vodkasını içti. Pek yakında hepimiz öğreneceğiz.
Güverteye çıkalım da adam akıllı karşılayalım. Önden sen git.
Ali Selim Kurbski'yi güverteye açılan yola doğru itti.
19. ayrımın sonu. Sayfa 292.